Merhabalar, ben Hale Acınaydın. Daha sade ve anlamlı bir yaşam mümkün diyorum. Bu konuda daha fazla insana ulaşmak için 2018'de 12 yıllık pazarlama kariyerime son verip tecrübelerimi bu alanda farkındalık yaratmak için kullanmaya başladım. Bu podcast'te amacım sizi de daha anlamlı bir hayata davet etmek. Hazırsanız başlayalım. Neden minimalist olacağım diye tüm eşyalarından vazgeçesin? Selamlar, selamlar. Evet, yılı beraber kapatıyoruz. 2023'e podcast ile başlamıştım ama araya bir sürü tatsız olay girdi. Zor bir seneyi geride bırakıyoruz. Ama ne mutlu ki bir yandan da yine beraberiz podcast'te. İkinci sezonun 9. bölümünde istiyorum ki yine özümüze dönelim, minimalizm konuşalım. Ve size neden tüm eşyalarınızı veresiniz diye bir sorayım dedim. Tabii bu sorunun genelde bu bölümlerin hep arkasında beni tetikleyen bir şeyler çıkıyor. Bu soru da yine başka bir sorudan çıktı ortaya. Minimalizm sevdam ortada. Bu konuya çok inanıyorum ve çok severek anlatıyorum. Geçenlerde de bir arkadaşımla konuşurken bana şöyle bir şey dedi. Ben minimalist olmak için tüm ayakkabılarımdan vazgeçemem dedi. Yani şöyle bir şey var, şöyle bir gerçek. Benimle tanışanların, bu konuya ilgimi bilenlerin, hele kitap falan da çıktıktan sonra çok ortak bir tepkisi bu. Evde nelerini çok değerli görüyorlarsa veya ne çok fazlaysa hemen bir onu söylüyorlar bana. Yani sanki böyle tanıştığım kişinin hemen evine gireceğim de bir şeylerini ellerinden alacakmışım gibi bir çok herhalde içgüdüsel bir tepki. İşte defterlerime dokunma, çantalarım benim her şeyim, kitaplarım olmadan yapamam falan diye hemen bir şeyler söylüyorlar. Ama zaten benim böyle bir amacım yok. Hani şimdi ayakkabı dedik, en son onu konuştuk diye oradan bir örnek vereyim. Yani benim istediğim böyle çok ezberden herkesin bir spor, işte bir yazlık, bir kışlık, toplam 4 çift ayakkabısı olsun falan gibi bir yerden gelmiyorum. Ki bunu aslında daha önce neden herkes aynı giyinsin bölümünde de konuşmuştuk. Hani herkesin ihtiyaçları, keyfi tabii ki farklı ama yani işte böyle kenarları sıkıyor, arkası vuruyor, altı kayıyor. Aslında hiç sevmemiştim, zaten aldığım günden beri bir kere bile giymedim dediğin, kenarda bekleyen, belki tekrar giyerim diye tuttuğun ama asla elinin gitmediği ayakkabılarla da vedalaşın istiyorum gerçekten. Veya işte bunu deftere yorun, isterseniz kitaba yorun. Yani şöyle düşünün, evinizde farkında bile olmadığınız, artık çok kanıksadığınız ama aslında bilinçaltında orada olduğu için sizi bunaltan, bir yandan da çeşitli özellikleriyle işte beni havalandır, beni ne bileyim bakımımı yap, temizle, yaz geldi kaldır, kış geldi indir vesaire diyen, yani zamanınızı talep eden çok fazla eşya var. Şimdi Aralık ayında bir meydan okuma yaptık aslında Instagram'da. Orijinali The Minimalist'e ait olan bir azalma oyunu oynadık hep beraber. Artık son günlere geldik. Bugün 29'u. 2 gün sonra herkes 496, yani neredeyse 500 eşyaya veda etmiş olacak. Bugüne 29 demiştim. Dolayısıyla bugün ne yapıyorlar? 29 eşya eliyorlar. Yani aslında sistem şu, daha önce duymayanlar varsa. O gün ayın kaçıysa o kadar eşya eliyorsun. Ayın birinde bir, ikisinde iki, üçünde üç diye. Adım adım giderek en sonunda 31'inde de 31 eşya ile toplamda 496 tane eşyaya varıyorsun. Bu bence önemli, yani ufak ufak adımlarla gitmek. Çünkü bu şekilde ilerlediğinde elden çıkan eşya ile baş etmek, bunlarla ne yapacağını karar vermek, yani eşyanın sorumluluğunu almak daha kolay oluyor, daha mümkün oluyor. Öteki türlü olay biraz daha bir cadı avına, bir çöp avına dönüşmüş oluyor. Ha, bu arada tabii ki ilk günler çöpte eliyorsun çünkü bir şekilde hayatını işlemiş, evinde kendine yer edinmiş. Aslında çöp kategorisinde şeyler var. İşte kırık oyuncaklar olabilir, bitmiş ama fark etmediğin ürünler olabilir, tarihi geçmiş ürünler olabilir. O yüzden ilk günler aslında 1-2-3 diye giderken zaten şöyle bir farkındalıkla etrafına baktığında sana ben buradayım diyen o hani belki de çöp diyebileceğimiz ürünlerle başlıyoruz. Şimdi ben bu meydan okumayı ilk ne zaman duydum? Herhalde 2014'ler miydi? 2014-15 zamanlarında duydum. Ama tam olarak kendim de 2018'de yapmıştım. 2018'de ikinci çocuğum doğmuştu Şubat'ta. Ben de Nisan ayında bir yanımda 2 aylık, diğer yanımda 4 yaşında iki çocuğumla o lohusalık haliyle işte 9 ay süren o hamilelik, işte bir yandan hani kurumsalı bırakma, bütün bu dönemlerin içinde ne kadar dağıldığımı fark edip bir şeylere el atmaya karar vermiştim. Hadi şimdi beraber kısa kısa ayda 500 eşya elerken benim aklımdan neler geçti onlara bir bakalım. Aslında bunlar size de bir yerden dokunacak diye tahmin ediyorum. Bir kere o dönemde en büyük elimden giden en büyük el emeği yaptığım yer kıyafetler oldu. İkinci çocuğunu doğurmuş bir loğusa olarak zaten çok kilo farkım vardı. Ama sadece hani hamilelikle değil, belki ondan bir yıl öncesinde de giyemediğim, aslında çok uzun zamandır dolabımda, ya bir gün tekrar işte evlilik zamanı kiloma döndüğümde giyerim dediğim kıyafetler duruyordu. Ve en sonunda bu zayıflayınca giyerim dediğim şeylerden ayrıldım. Çünkü bir yandan çok fazla zaman geçmişti. Yani ben de değişmiştim, zevkim de değişmişti, ihtiyaçlarım değişmişti. Bazıları bekar bir hale hitap ediyordu. Daha sportif, daha çok gezen belki. Ne bileyim, iş hayatının daha başında. Daha farklı oluyorsunuz. Hayattaki rolleriniz değiştikçe ihtiyaçlarınız değişiyor. Ne bileyim, emzirirken hayatınızı mesela daha çok gömlekle geçiriyorsunuz. Elbiseleri giymeyi hayal bile edemiyorsunuz falan. İşte herkesin tabii ki ihtiyaçları farklı ama ben kendi adıma şunu fark etmiştim ki artık kıyafetlerimde, yani sadece kıyafetin güzel bir kıyafet olması da yeterli değil benim için. Materyali, o kumaşın içeriği ne, beni ne kadar terletiyor, ne kadar doğal içerikli, ne kadar kaliteli ve tabii ki diğer parçalarla ne kadar uyumlu. Bu gözle tekrar bunlara baktım ve açıkçası geçen bölümde de böyle plastik falan konuştuk. Benim kıyafetlerdeki polyester olayına uyanmam galiba 2017'lerde falan oldu. 2017 aralarında bir yerde oldu ve 2018'de dolabımdan İnanılmaz sevdiğim ama %100 polyester olduğu için elediğim birkaç kıyafet de oldu. Kıyafetlerden sonra kitaplara, kozmetiklere, ilaçlara daldım. Şimdi biraz önce biraz kendimi harcadım, hani böyle çok kıyafetim vardı falan gibi, ama hani o bir kişisel durumdu. Bir yandan da çok mutluluk duydum çünkü aslında genel olarak durum çok da fena değildi. İşte kıyafetler biraz sıkıntıydı. Bile bile lades kısmı. Kitaplarda da biraz benzeri oldu. Kitaplarda da ya bir gün okurum dediğim kitaplar olduğunu fark ettim. Yani benim kitap döngüm şöyledir. Ben çok kitap okurum. Yeni kitap alırım, ödünç kitap alırım. Kimi zaman artık Kindle'a e-kitap indiririm. Okur, okuduktan sonra da yani gerçekten tutmak istiyorsam tutar ama genellikle de dağıtırım. Hatta şöyle bir şey belirledim kendime. Benim sınırım kendi işte salondaki kitaplığımız. Onu açtığı zaman hemen bir bakarım neleri vermem lazım, neler birikmiş diye. Hemen bir yeni okuma listesi yaparım. Eski kitaplığımda, yani 2018'deki temizlikte şöyle bir kategori vardı. Elime sürmeye kıyamadığım diyeyim. Fransızca kitaplar. Yıllarca seyahatlerde işte sahaflardan falan ucuz ucuz yakaladığım ya da merak edip aldığım Fransızca ağırlıklı olarak romanlar. Daha önce yine bir dil bölümü yapmıştık sizinle. İkinci bölümde neden kendine bir dil uygulamasının verdiği şefkati gösteremiyorsun dediğimde son dönemde yine Fransızca çalışmaya başladığımdan bahsetmiştim size. Ama aslında ben yeni başlamadım. Yani ben yıllarca kursa gittim. Sonra okulda ders aldım. Sonra özel ders aldım. Dolayısıyla aslında Fransızca benim çok hayatımda vardı. Ama günlük hayatta hiç pratik yapmayınca çok uzaklaştığım ve tabii ki güncelliğimi ve yeteneğimi de yitirdiğim bir dil olmuştu. Bu yüzden de kıyamıyordum. Yani hep Fransızca'ya tekrar dönerim ve okurum dediğim şeylerdi. Hem benim bir yandan artık hayatımda olmayan bir dönemi hatırlatıyorlardı. Hem de seyahatten hatıra olarak görüyordum. Ne olursa olsun hani sahaf mahaf da desem yıllar içinde bir para yatırımı da vardı bunlara, hem de euro üzerinden. Dolayısıyla bir sürü nedenle onları tutuyordum. Ama kendime dürüst olunca bunları okumayacağımı anladım. Mesela şimdi 5 yıl sonradan konuşuyorum size. Hatta 5,5 yıl. Hatta Fransızca'ya tekrar dönmüş biri olarak konuşuyorum. Bu kitapların eksikliğini hissetmiyorum. Tekrar bir roman okumak istesem gider, ne bileyim, ya indiririm Kindle'dan, çok daha rahat olur. Bir kütüphaneden mutlaka bulurum. Ya da gider alırım, yani bu kadar da dert değil. Bayağı bu arada yanlış hatırlamıyorsam 25-30 kitap falan eledim. Yani kütüphaneye bağışladım. Yani zaten hop diye 25-30 kitap okuyacağım da yok. Dolayısıyla 5,5 yıl sonra geri dönmüş, dile tekrar yatırım yapmaya geri dönmüş biri olarak da bu kararımdan asla pişmanlık duymuyorum. Şöyle bir komik bir şey oldu ama. Şimdi diyorum ya, ben bunları seyahatlerden aldım diye. Seyahatlerden bir de kendime enteresan tasarım bir şey almışım. Vazo almışım. Ve kitapların arasında bunu sıkıştırmışım. Kitapları elerken elime incecik bir paket geçti. Ve pakete bir baktım. Yani 2018 yılında bile, o zamandan 10 yıl önce aldığım bir müzenin tasarım ürünler satın mağazasından vazo. Böyle sert dümdüz bir plastikten. Ama içine sıcak su koyuyorsun ve o plastik yumuşamaya başlıyor. Sonra sen ona elinle şekil veriyorsun ve o şeklini koruyor daha sonrasında su koyduğunda. Çok güzel bir şeydi ama tabii biraz da normal bir vazoya göre, bir cam vazoya göre narin de bir şey. O yüzden kıyamamışım resmen. Ve onu kaldırıp orada bırakmışım. Neyse o gün keşfettiğim de o vazoyu hemen aldım. İşte sıcak suyla açtım. Evde de çiçek vardı şansa. Çiçekle de şenlendirdim. Ve hani bu kullanmaya kıyamamı durumuna bir daha baktım. Yani o kadar severek almışım. Kıyamıyorum. Kıyamayınca ne olmuş? 10 yıl varlığını bile unutmuşum. Şimdi hala 5 yıl sonra hala çiçek koyabiliyorum içine. Hala kullandığım, sevdiğim bir parça. Peki yine bu hafta izninizle soruyu ben kendime soracağım. Çünkü çok kişisel bir yerden anlatıyorum. Bu arada mutlaka ilerleyen bölümlerde geri dönüşler olursa sizinle paylaşırım. Çünkü çok büyük bir ekiple yapıyoruz şu anda bu azalma oyununu. Çok da keyifli gidiyor aslında. Günlük olarak böyle yorumlar yazanlar, neleri elediklerini anlatanlar oluyor ama daha toplam bir tecrübe çıktısını, analizini aldığım biri olmadı. 2018'de bu arada böyle bir şey yaşamıştık. Blogda yazısı var. Ama henüz güncel bir şey yok. O yüzden ben size kendi çıkardığım dersleri anlatacağım. Yani bu haftanın sorusu yine kendime olsun. Diyelim ki Hale, senin bu şeyden çıkardığın dersler ne? Siz Podi'den sorularınızı ama sormaya devam edin olur mu? Onları diğer bölümlerde yayınlayacağım. Bu iki hafta kendime torpil geçtim. Evet, ilk çıkardığım ders daha bilinçli alışveriş yapmak. Yani bilinçli alışveriş yapıyordum, daha da bilinçli alışveriş yapmak. O anda okumaya, giymeye, kullanmaya, hatta yemeye niyetim yoksa ileride böyle bir şey yaparım bir gün diyerek bu hayalle bir şeyler satın almamak. Ha, bir istisna belki de bu yaptığım bir şey. İndirim zamanı önden çocuk kıyafeti, oyuncağı, kitabı almak. Çünkü çocuklar hızlıca büyüyorlar. Yani daha küçükken daha çok yapıyordum. Yaşları büyüdükçe aslında biraz azalttığım bir şey bu. Çocuklar için faydalı olacağına inandığım bir şeyi uygun fiyatta bulursam, gerçekten manalı bir fiyatta indirimle bulursam beklettiğim oluyor. İşte bunlar bazen oyuncak, bazen kitapları toplu alıp diyelim ki bir 20-30 kitap alıp özellikle daha ince kitap okudukları dönemde bunları böyle hafta hafta çıkarttığım oluyordu yeni kitap istedikçe. İşte diyelim ki beğendiğim bazı yayın evleri var. Orada özel bir indirim olduğunda böyle şeyler yaptım. Ama bu dediğim gibi çok istisna. Onun dışında geleceğe yatırımı bu anlamda yapmıyorum. İkincisi, kullanmaya kıyamamayı artık lügatımdan çıkarmak, sözümden çıkarmak. Yani benden değerli mi bu eşyalar ve gerçekten bundan daha iyi bir zaman var mı Allah aşkına ya? Ya unutmuşum diyorum size, yani kullanmaya kıyamamak en sonunda gözden ırak, gönülden ırak deyip onlarla tamamen vedalaşmaya kadar gidiyor. O yüzden bu da bıraktığım şeylerden biri oldu, çıkardığım derslerden biri. Kendimi olduğu gibi kabul etmek ve sevmek. Buna birçok yerde zaten rastlıyoruz ve belki de yaşadığımız bir sürü şeyin en temelinde zaten kendini kabullenmek var. Bunu hep söylüyorum. Kendini kabullendiğin zaman o sırada layık görmediğin ya da onları kullandığında iyi olacağına inandığın şeyleri tutunmayı da bırakıyorsun. Burası çok derin. Ayrıca konuşalım bunu. Ve hatıralarımın da eşyalardan bağımsız olduğunu hatırlamak. Yani işte ne bileyim Brüksel'den, Fransa'dan vesaireden aldığım ya da arkadaşlarımdan istediğim kitapları verince benim tatillerim unutulmadı. Hala hatırlıyorum. Zaten az donan deneyimler, deneyimlerin yerini tutmuyorlar. Tabii ki güzel şeyler, arada bir bunları simgeleştirebiliriz, bunu hiç yapmayın demiyorum. Ama bunlardan ayrılmak, çünkü bazen mecbur kalarak da ayrılabiliyorsunuz. Yani kaybolabiliyorlar, zarar görebiliyorlar, ne bileyim kitap değil de diyelim bunun bir bardak, kupa vesaire olduğunu düşünün, kırılabiliyorlar. Dünyanın halleri, o yüzden takılmadan, eşyaya bu kadar anlam atfetmeden ilerlemek önemli. Ve yılın son bölümünde hadi bakalım bu hafta size hangi kitabı önereceğim? Benim bir tutkum da polisiye okumak. Hatta polisiyelerde genelde böyle kendime uyan iyi bir yazar keşfettim mi? Yani benim sevdiğim. Onun bütün yazdıklarını okumak isterim. Bu alanda mesela en çok okuduğum kişi de Tess Gerritsen. Bu Rizzoli Eyes serisinin yaratıcısı. Herhalde çok da üretken bir yazar. Çok fazla kitabı var. Ben de 20 kitabını falan okumuşumdur rahat rahat. Ama bugün önereceğim isim Jo Nesbø. Jo Nesbø Norveçli bir yazar ve müzisyen. Hatta çocuk kitapları da var. Ama onun bir kahramanı var ki Harry Hall. Yani tam bir anti kahraman. Bence hani Behzat Amir'imi sevenler Harry'i de sevecektir. Harry'nin serisinde 12. kitap geride kaldı ve hepsinin Türkçe çevirisi var. Hatta kitaplardan bir tanesi Kardan Adam filme de çevrildi, uyarlandı. Ama o filmi gördüyseniz ve sevmediyseniz kitabı da sevmeyeceğinizi düşünmeyin. Kötü bir uyarlamaydı kesinlikle. Dediğim gibi çocuk kitapları var. Aynı zamanda seri dışında da kitapları var. Hatta mesela muhteşem bir Macbeth uyarlaması var. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Ama ben bugün özellikle Harry Hole serisini önermek istedim. Beraber onunla beraber suçluların peşinde veya olayların peşinde Norveç sokaklarını gezerken oradaki sosyal sistemi tanımak ama bir yandan sorunları görmek. Harry'yi de yani aslında gerçekten tam böyle tek bir şey yoktur tonlar vardır, tek bir renk yoktur tonlar vardır yazarı. John Nesbo. Harry bir yandan çok iyi bir insan ama bazen sizi çıldırtacak şeyler yapıyor. Çok seviyor ama çok kötü bir partner. Ve tabii ki polisiye türünün cilvesi olarak Allah'ım ne kötülükler, ne insanlar, ne olaylar var dedirten durumları heyecanla takip edeceğinize eminim. Umarım bununla beraber 9 kitap olmuş oldu. Bunlardan denedikleriniz, beğendikleriniz vardır. Lütfen yazmayı unutmayın. Yeni bölümde buluşana dek kendinize iyi bakın.